Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, can dostlarımız, değerli dinleyenlerimiz, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize sevgiler, selamlar, hürmetler, dualar gönderiyorum efendim. Hayırlı cumalar diliyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Ailede Huzur Arayışları programındayız. 2019'un 27. programında yavrularımızın da yaz tatiline girmesinden vesileyle inşallah ideal bir yaz tatili nasıl olabilir? Çocuklarımız nasıl bundan müstefit olabilir? Çok güzel bir yaz tatili nasıl yaşanır? Bununla alakalı bazı pratik ipuçları, bazı güzel bilgiler vermeye çalışacağım. Programda konsept gereği 2019'un ana konseptinde daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir dünya, daha iyi bir aile içindi konseptimiz bir yıldan beri. Ve bu haftaki size takdim edeceğim konu daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir dünya, daha iyi bir aile için iyi bir amca olmaktı. Ama yaz tatilinin yani bu döneme denk gelmesiyle bir hafta ertelemiş olduk. İnşallah iyi bir amca olmakla alakalı bilgileri, duyguları gelecek hafta takdim ederiz. Bu hafta hani sıcağı sıcağına hazır çocuklarımız da geçen hafta aldılar karnelerini. Birkaç gün böyle bir dinlendiler, rahatladılar. Şöyle bir rölantide bir hafta yaşadılar. Şimdi artık bu hafta sonu itibarıyla bu kalan 13 haftalarını dolu dolu nasıl yaşayacaklarıyla alakalı bazı bilgileri paylaşabiliriz. Efendim bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden ya da @munirarikan ya da bildiğiniz üzere @erkamradyo tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Aziz dostlarım, bilgilerinizi, desteklerinizi, sorularınızı önemsiyorum. Özellikle bu yaz döneminde çocuklarımıza daha fazla nasıl yardımcı olabileceğimizle alakalı pratik önerileriniz varsa onu da beklerim program boyunca. Hocam biz şöyle yapıyoruz, çok mutluyuz ya da şöyle yapamıyoruz, çok üzgünüz şeklinde dertleri, tasaları, elemleri, kaygıları ya da sevinçleri, mutlulukları, muhabbetleri, iyi örnekleri bizlerle paylaşırsanız çok çok seviniriz. Allah Rabbim hepinizden şimdiden ebeden razı olsun. Aziz dostlarım, madde madde özetlemeye çalışacağım konu dağılmaması açısından. Bir numarada Rabbimizin Kur'an-ı Hakim'inde de Kul siru ayetleriyle Kul siru fil ardi yeryüzünü gezin. Ben buna Kul siru ayetleri diyorum. Dolayısıyla yeryüzünü gezmekle alakalı bir şeyler söyleyeceğim. İki tür Kul siru ayetleri vardır. Birincisi yani Kul siru ayetleri dedim hani Kul siru ile başlayan hani biz hep okurken İhlas demeyiz hani kul huvallahu diye söyleriz ya halk tabiriyle. Bu anlamda kul siru fil ardı fenzuru keyfe kâne akibetul mütekebbirîn şeklinde birkaç ayet-i kerimede Rabbimizin ifade ettiği şekliyle mütekebbirlerin, ekabirlerin, kibirlilerin akıbetlerinin nasıl olduğuyla alakalı dünyayı gezmemiz emredilirken ikinci tür kul siru ayetlerinin ikinci türünde Kul siru fil ardı fenzuru keyfe bedel halk diye buyurur Rabbim. Yani ilk yaratılış nasıl başlamış bir bak. Bu anlamda gezmek, keşfetmek, anlamak, idrak etmek, tefekkür etmek, özellikle bağlantı kurmak, tabiatta ne olduğunu, ne bittiğini, Allah'ın bizim için neler yarattığını, dünyadaki insanların halinin ne olduğunu anlamak adına, İslam kardeşliğinin ya da dünya vatandaşlığının global küçük küresel bir köye dönen dünyanın ne durumda olduğunu anlaşılmasıyla alakalı. İleride bir gün bu yavrularımız iş güç sahibi olacaklar, devlet idare edecekler, sivil toplumda, vakıfta, dernekte yer alacaklar, yerel yönetimlerde, belediyede başa geçecekler. Hani bunların da dünyada ne tür yenilikler olduğunu, dünyanın nereye doğru gittiğini, işlerin nereye doğru evrildiğini anlamaları adına bu tür ziyaretlere ihtiyacı var diye düşünüyorum. Can dostlarım, bir numarada Kur'an-ı Kerim'i, hadis-i şerifleri, Kur'an elifbasını öğrenmeyle alakalı niye öyle başlamadın hocam diye sorabilme ihtimalinize karşı bunu kısaca size açıklamak istiyorum. Sizden bu konuda epey bir müktesebatı olan bir kardeşiniz olarak, araştırma yapan bir kardeşiniz olarak istirham ediyorum. Kur'an-ı Kerim'i lütfen yaz dönemlerinde okunacak, okullar tatile girince şöyle bir bakılacak. Her yıl benim oğlum bina okur, yanar döner geri okur şeklinde Elif Bağ'dan Kur'an'a geçip tekrar gelecek sene yaz döneminde Elif Bağ'dan Kur'an'a geçip tekrar bir 9 ay bıraktıktan sonra Elif Bağ'dan Kur'an'a geçip yıllarca böyle tekrar edip ondan sonra da toplumumuzun şu anda %90'ında olduğu şekliyle Kur'an-ı Kerim yüzünden okuyamayacak. Belki de %90'ımızdan da fazla okuduğunda anlamayacak şekilde bir hal almamızın müsebbibi olmayın. Bu anlamda bir numarada Kur'an-ı Kerim öğretin çocuklarınıza diye bir tavsiyem olmadı. Yaz tatili adı üzerinde bir tatildir. Nasıl ki eğer bir iş yerinde, bir kamu kurumunda, belediyede çalışıyorsanız, bir dernekte, vakıfta çalışıyorsanız, yaz tatiline gittiğinizde size bir ödev verilmesini, patronun bütün iş yükünü, projeleri size devretmesini, koltuğunuzun altında bir sürü dosyayla tatilin burnundan gelmesini istemezseniz, tatilin sadece sırf ve yekten tatil olmasını istersiniz. Bu anlamda lütfen çocuklarınızın da tatilini tam bir tatil haline getirin. Dinlensinler ama rehavete kapılıp da boş boş da geçirmesinler. Çok farklı, çok sıra dışı, çok özel şeyler söyleyeceğim. Şimdi bunu söylerken yüreğinizin bunu kaldırmadığının da farkındayım. Aman hocam, bir yaz tatili var. Burada da çocuklar Kur'an'ı öğrenemezse, Kur'an kurslarına gidemezlerse, işte camilere gidemezlerse ne olacak diye. Ben kendi acizane fikrimi söylüyorum. Bir hoca değilim. Bu fetva makamı değilim. Bunu üstadlara, hocalara sorarsınız. Ama benim inanışımda, benim çocuklarla, gençlerle olan iletişimimde Kur'an-ı Kerim'i yaz tatil dönemine hapsedilmiş, sadece yazın öğrenilebilecek bir kitap haline getirdiğinizde şöyle bir bilinçaltına kayıt yapmış oluyorsunuz. Lütfen buraya aziz dinleyenlerim, bunu size ilk defa söylüyorum birkaç yıldır yaptığım programlarda. Lütfen buraya dikkat buyurunuz efendim. Çok dikkatli dinleyenler olduğunuzu biliyorum. Konu çok hassas olduğu için başka bir taraflara çekilmemesi adına lütfen buraya dikkat buyurunuz efendim. Aslında siz yaz tatilinde çocuklarınızı Kur'an kursuna gitmek mecburiyetiyle baş başa bıraktığınızda çocuğunuza şöyle bir şey söylüyorsunuz. Evladım, senin eğitimine binlerce lira, yüz binlerce lira para akıttık. Bedeninin, zihninin, ruhunun en dingin olduğu vakitlerde, okula gidilmesi gerektiği vakitlerde, hani mesai saatleri vardır ya, bir de dinlenme saatleri vardır. Sanki okulda böyle bir mesai saati dönemi gibi yılın mesai günlerinde, aylarında seni okula gönderdik. Yetmedi özel hocalar tuttuk, yetmedi dershaneleri, etüt merkezlerine gönderdik ve senin için bu kariyeri çok önemsedik. Sınav kapılarında saatlerce bekledik, sınavının sonucunu çok önemsedik. Dolayısıyla bu çok çok önemli bir konuydu. Şimdi de camide işte hocanın bir tanesi bir kursa başlatmış, aman ha pazartesi de başladı, oraya git der gibi bir durum oluyor. Çocuğun zihninde dolayısıyla Kur'an, çocuğun zihninde hadis, çocuğun zihninde İslam sanki ikinci bir öneme haiz ya da o kadar da çok önemi olmayan, takibi olmayan, derecelendirmesi olmayan, mükafatı, ödülü olmayan bir algıya dönüyor. Peki bunun karşılığında ne öneriyorum? Kur'an-ı Kerim'i yaz tatiline hapsetmeyecekseniz, ki hapsetmemenizi öneririm, lütfen onu günlük hayatınıza alın. Okuldan geldiğinde ödevlerini yapmadan evvel, yavrum asıl daha önemli bir ödev var. Ebedi hayatımızla alakalı bir ödev var. Lütfen öğretmenin verdiği ödevi de çok önemsiyorum ama öncelik sıralamasında Allah'ın verdiği ödev daha önemli bir ödevdir. Allah Resulü'nün verdiği ödev daha önemli bir ödevdir. Canım yavrum, tatlı yavrum, ben de bugünkü ödevimi seninle beraber yapmak istiyorum. Gel bakalım, bir bakalım, seninle bir sayfa okuyalım. Bu güzel kitabımız Kur'an-ı Kerim bize ne söylüyor? Bunu günlük olarak yavrunuzla okuyabilir, paylaşabilir. Bir sayfa olmasına bir gerek yok. Yarım sayfa, hatta yarım sayfa olmasına gerek yok. Amellerin en kıymetlisi Allah Resulü'nün dilinden eğer az bile olsa, devamlı olansa en kıymetli amel, demek ki yaz döneminde yapılan olmadığı kesin. Çünkü bu devamlı değil. Ama her gün yapılan ve her gün bir ayet-i kerime bile olsa, o bir ayet-i kerimeyi etraflıca çocuğunuzla okuyabiliyorsanız, anlayabiliyorsanız, bir taraftan da Arapçasını, İngilizcesini paylaşabiliyorsanız, yabancı dilde de bir çalışma yapabiliyorsanız, hani aynı anda birkaç eylem de olmuş olur. Ama daha önemlisi, okuduğunuz o ayet-i kerimeden bir ders çıkartabilip, yavrucuğum, sanırım Rabbimiz bununla alakalı şu okuduğumuz ayet-i kerimeye göre çocuklara kötü davranılmamasını, anne babaya kötü davranılmamasını, akrabaya, eşe, dosta, konu, komşuya kötü davranılmamasını da öneriyor. Hadi bundan sonra da birbirimize kötü davranmayalım, bağırmayalım, küsmeyelim, kızmayalım gibi okunulan bir ayet-i kerimeden çıkarttığımız dersi de hayatımıza aldığımız takdirde, inanın 10 yıl, 20 yıl bile yaz tatilinde Kur'an kursuna gönderseniz çocuğu, oradan alamayacağı kadar büyük bir müktesebata, niye? Çünkü aile içerisinde bir uygulama yaptınız. Annenin, babanın, kardeşlerin, abinin, ablanın devrede olduğu, işin içinde olduğu bir aile etkinliği yaptınız. Bunun hayrı, hasenatı, bereketi çok daha fazla olacaktır. Onun için bir numarada Kur'an-ı Kerim'i anlatmadım. Gezi'yi öneriyorum size. Umarım yanlış anlaşılmamışımdır. Konunun hassasiyetine binaen bunu yeniden vurgulayarak söylemek istedim. Kur'an'ın o genç dimağlarda daha iyi algılanması ile alakalı, bir külfet haline dönmemesi ile alakalı. Ya of, yine mi geldi yaz? Biz tatil yapacağız, gezeceğiz, eğleneceğiz. Başka şeyler yapacakken şimdi mecburuz, gideceğiz orada gibi bir tarzda dönmemesi ile alakalı. Belki buradan Diyanet İşleri Başkanlığımıza da, din görevlilerine de bir proje çıkıyor. Belki onlar da yaz kış 12 ay boyunca camilerde belki akşam namazıyla yatsı namazı arasında, belki ikindinle akşam namazı arasında çocuklarla alakalı şu anda birkaç aya sıkıştırdıkları bu yaz Kur'an kursu konseptini sürekli günlük onlarla bir araya gelerek konuşarak, güncel meseleleri de konuşarak, tartışarak, belki onların ödevlerine de yardımcı olarak, bir taraftan da onlara destek olarak yeni bir, yepyeni bir konsepte dönüştürebilirler. Bunu yapan güzel hocalarımız var. En son gittiğim Sivas'ta belediye mezarlığının içerisindeki cami-i şerifte yavrulara matematik öğreten bir imam efendiyle tanışmıştım. Çok çok da mutlu olmuştum. Böyle güzel örnekler de var. Yani yeter ki bir proje olarak çalışılsın. Bunun çok hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. Aziz dostlarım, işte bu sebepten dolayı yavrularımıza yaz tatilinde geziyle başlamayı uygun buluyorum. Çünkü tebdili mekanda ferahlık vardır. Seyahat eden sıhhat bulur. Allah'ın da yeryüzünü gezip görüp ibret almakla ve ilk yaratılışın nasıl başladığını anlamamızla alakalı bir anlamda bir belgesel çekimi yapan bir kaşif ruhuyla Fetebarekallahu bi ahsenil halikin algısına ulaşmak adına, Allah'ım sen ne güzel bir yaratıcısın, Rabbim neler yaratmışsın gibi hayran hayran alemi bir seyran etmenin çocuklarımızın ruhunu onaracağını, stresini azaltacağını, onlara yepyeni ufuklar açacağını bilmenizi isterim. Tabii burada gezi derken, dünyayı dolaşmak derken, bazen köy bölgesinde böyle biraz daha doğal ortamda bulunan insanlar için biz bir orman gezisi, bir kır gezisi, bir doğa gezisi önerdiğimizde hocam diyorlar zaten köyün içindeyiz, doğanın içerisindeyiz. Belki o tarz bölgelerde bulunan öğrenci kardeşlerimizin merkeze doğru gelmesi, illere doğru, büyük şehirlere doğru gelmesi, ama büyük şehirlerde o trafik keşmekeşliği, o binaların keşmekeşliği, o beton blokların arasındaki keşmekeşliğe sıkılan ruhlarında ferahlamak adına dağlara, ormanlara, doğaya dönmesi gerekiyordur. Tabii bu gezinin de boşu boşuna bir gezi olmaması adına, hani gez dünyayı, gör Konya'yı derler ya, işte böyle transit geçeceğimiz bir gezi olmaması adına, gezdiğimiz yerleri fotoğraflamak, oradaki insanlarla tanışmak, diyelim memleketimize gittik, oranın bir büyüğüyle tanışmak, onunla konuşmak, yani bu projeyi çok daha güzel bir hale getirmek mümkün olabilir. Yeter ki biz bu konuda önceden bir planlama yapalım, ne yapacağımızı, gideceğimiz yerle alakalı oranın şarkılarını, türkülerini, deyişlerini, deyimlerini, ağıtlarını, türkülerini, manilerini, şiirlerini, şarkılarını, artık ne kadar bilgi bulabiliyorsak, yemeklerini, oranın büyüklerini, oranın mesela isminin nereden geldiği ile alakalı çok enteresandır. Gezdiğimiz yerlerde rehberlerin böyle en can alıcı, dikkatin ayyuka çıktığı yerlerden bir tanesidir. O ismin tarihiyle alakalı birkaç böyle farklı şeyler anlatılır. Dolayısıyla yavrularımıza illa bunu sadece bir memleket gezisi olarak da görmüyorum. Güvenilir turlarla, güvenilir insanlarla, emniyetini sağladığınız bir şekilde belli arkadaş gruplarıyla veya belli abileriyle, ablalarıyla, hocalarıyla, belli rehberlerle Türkiye'yi, İstanbul'u, memleketi, hatta dünyayı gezdirmekle alakalı bir hedefimizin de olması gerektiğini düşünüyorum. Bazı turizm şirketlerinin, uçak şirketlerinin yılın belli dönemlerinde çok ucuz biletleri oluyor. Bunları takip edip hani onu da o yaz dönemine denk getirip ya da kış döneminde de bir şey var, ara tatil var. Şimdi biliyorsunuz artık tatiller de dörde çıktı. Dört bölümlük tatil yapmış olacaklar. O tatillerde geziyle çocuklarımızı daha farklı bir konuma getirmek mümkün olur. Gezmenin, görmenin özellikle geçtiğimiz güzergah içerisinde biraz daha farklı bir ruhaniyete bürünmenin bizim hayatımızda çok farklı bir yeri olacağını, onların özgüvenini geliştireceğini, kendine olan güvenlerinin gelişeceğini de bilmenizi isterim aziz dostlarım. Bu anlamda sadece hani bir tecrübe değil, oradaki kültürleri, oradaki şehirleri, insanları, binaları, oranın yaşam tarzını görmek onların ufkunu açacaktır diye düşünüyorum. Can dostlarım, iki numarada yavrularımıza bu yaz tatil döneminde eğer incelemeler yaptırabilirsek, belli incelemeler, bu da onların çok hoşuna gidecektir. Nasıl bir inceleme? Mesela tabiatı incelettirebiliriz. Bulunduğu bölgede hayvanları incelettirebiliriz, gözlem yaptırabiliriz, bitkileri incelettirebiliriz. Doğa olaylarını, güneşi, ayı, yıldızları, gökyüzünü, şu anda internetten bütün bilgileri, gökyüzünün haritasını çıkartmak mümkün. Hangi gezegenlerin nerede olduğunu. Mümkünse yoksa eğer evinize imkanınız varsa bir teleskop, böyle minik bir teleskop bile olsa bir teleskopla çalışmayı, yoksa bir uzay gözlem merkezine, bir rasathaneye gidip çocuklarınıza bir rasathane ile alakalı en azından bir deneyim yaşatmanızı hararetle öneririm. Bununla alakalı bir de şöyle bir güzellik var. Bu inceleme derken hani yerden göğe kadar bütün varlık alemi incelenebilir. Bir de yukarıda Uluslararası Uzay İstasyonu var. Bunun da internetten ne zaman nereden geçeceğiyle alakalı güzergahlar mevcut. Yaz döneminde ben şu anda bilmiyorum Türkiye'den geçecek mi ki? İlla ki geçecektir. Hani onun ne zaman nereden geçeceğiyle alakalı bilgi alıp onu da bir teleskopla, gözle de görülüyor zaten de. Ama belki bir dürbünle, bir teleskopla ya da zoom kabiliyeti olan bir fotoğraf makinesiyle çekimini yapmak, izlemek, gözlemlemek. Sonra da bütün bu incelemeyle alakalı bir küçük bir şey yazıp okul başladığında onu diğer arkadaşlara paylaşmak. Belki öğretmeniyle konuşup okulda sınıf panosuna asmak. Belki okulda arkadaşları toplayıp bu incelemesinin sonucunda o kadar önemli bir şey söylüyorum ki aziz dostlarım size. Japonya'nın bu hale gelmesini Peter Drucker açıklarken ölmeden evvel böyle bir şeyde canlı yayında Japonya'yı Japon yapan bir numaralı şey o yıkıldıkları, yok oldukları dönemde ayağa onları kaldıran şey dünyayı dolaşıp gezdikleri, gördükleri yerde çektikleri fotoğrafları Japon sokaklarında sergileyerek kaldırımlarda artık yürüyecek yer kalmamacasına insanlarla diğer vatandaşlar onu paylaşması olmuştu ve bu büyük bir devrim başlatmıştı demişti. Nasıl bir devrim? Siz dünyada neyin nasıl olduğunu gezdiğiniz yerlerde gördüğünüz şeylerle ilgili bu yaptığınız incelemelerden aldığınız notları, çektiğiniz resimleri, yaşadığınız duyguları diğer insanlarla paylaştığınızda onlar da sizin bu tecrübenizden faydalanmış oluyor aziz dostlarım. Ve bu tecrübe bir şekliyle bizim kültürel hayatımıza, entelektüel hayatımıza katkı sağlamış oluyor. Bir anlamda toplumsal gelişmeye vesile olmuş oluyoruz. Can dostlarım, burada hani böyle kısaca değiniyorum, kısa kısa değiniyorum ama maddeler çok uzun. Ama en azından bu inceleme için gökyüzü incelemesine özel bir önem verip mümkünse tek başınıza alamıyorsanız aile üyelerinizle toplanarak, onları da ikna ederek, akrabalarınızla beraber, olmadı apartmanda komşularınızla beraber, apartmanın terasına, çatısına, hani en üstte genelde böyle bir şey var eğer çatı şeklinde değilse, teras şeklindeyse, yoksa bile yani avluda da bakılabiliyor, balkondan da bakılabiliyor. En azından önerim bir apartman teleskobunuzun olmasıyla alakalı, bir site teleskobunuzun olmasıyla alakalı. Çünkü o da bir emir yani. Kudsi ayetlerinde dünyayı dolaşmamız emredilirken ferce'l basar hel tera min futur, çevir gözünü göğe bir bak bakalım herhangi bir çatlak bir yarık görecek misin diye bir de öyle bir emir var. Her seferinde yüzümüzün böyle mahcup olmuş bir şekilde yere eğilerek, çünkü orada mükemmellik göreceğiz, orada iyilik, güzellik göreceğiz, orada ilerideki hayatımızla ilgili, ilerideki hayatımız derken ahiret hayatını kastetmiyorum, dünyanın geleceğiyle alakalı bazı sırlar göreceğiz. Şu anda gezegenler arası madencilik şirketleri, Planetary Resources, Japonların Hayabusa projesi, Amerikalıların OSIRIS projesi, Avrupa Uzay Ajansı'nın Bennu projesi, hep bütün bunlar hani meteorlara uzay aracı indirmeleri, Rosetta projesi özellikle Komet 67P kuyruklu yıldızına, meteora indirdikleri Philae uzay aracının bütün öyküleri bize gözümüzü kaldırıp gökyüzüne baktığımızda orada büyük bir sır olduğunu, belki orada madenlerle alakalı, uzay madenciliğiyle alakalı bir kaynak olduğunu, belki o kuyruklu yıldızda, o meteorda bir bakteri olabileceğini, bunun da mesela cilt güzelleştirmesinde ya da cilt sağlığında ya da işte bağırsak florasının, bakterilerin korunmasıyla alakalı ya da obeziteyle mücadelede ya da bir sağlık probleminin kansere çare olmasında ya da hiçbir şey yoksa bile maden olarak onu dünyaya getirdiğimizde ekstra bir kaynak olacağıyla alakalı bir bilgi de vermek istiyorum. Yani çocuklarımıza böyle bir inceleme imkanı tanıdığımızda geleceğin ne göstereceğini bilemeyiz. Şu anda basit gördüğünüz bu incelemeyle ileride kendilerini çok daha büyük bir projenin içinde görebilirler. Can dostlarım, araştırma yapabilir çocuklarımız yaz tatilinde. Yalnız böyle araştırma derken de bütün tatili boğacak bir şekilde, yok edecek bir şekilde bir araştırma değil. Ciddi bir araştırma ödevi, bir tane bir araştırma ödevi yeterlidir. Konu çocukların ilgi alanında olmalı, onlar için ilginç olan bir konu olmalı, sevdikleri bir konu olmalıdır. Ama sorular da böyle kafayı çalıştıracak sorular olmalıdır. Bizim sınav sistemimizde maalesef çoktan seçmeli seçeneklerle açık uçlu sorular yok, malumunuz, biliyorsunuz. Sadece seçenekleri verip hangisi diye sorduğumuzda da zaten cevabı biz vermiş oluyoruz. Çok fazla beyni kullanmalarına çare olmuyor. Bununla alakalı biliyorsunuz geçen hafta tam da böyle bizde de üniversite giriş sınavlarının yapıldığı bir haftaya denk geldi. Fransa'da hafta sonu yapılan sınavlarda, lise bitirme sınavları, onlar üniversiteye geçişte böyle bir şey yapıyorlar. Mesela edebiyatla alakalı şöyle bir soru medyada okumuştum. Zamandan kaçmak mümkün mü? Bunu yazmanızı istiyorlar. Ya da bir sanat eseri nasıl iyi bir biçimde açıklanır? Ya da Hegel'den alıntılanan metni doğa kanunları ile beşeri hukuktan doğan kanunların arasındaki farkı nasıl açıklayabilirsiniz? Toplumsal anlamda, ekonomik anlamda ahlak en iyi siyaset midir? Emek insanları ayrıştırır mı? Bilim anlamında çok sayıda kültürün varlığı insan türünün birliği önünde bir engel olur mu? Ödevlerini tanımak özgürlüğünden vazgeçmek anlamına gelir mi? Teknolojik anlamda işte yalnızca değiştirilebilir olan şeyin bir değeri var mıdır? Kanunlar bizi mutlu edebilir mi? Gibi gerçekten çocuğun kafasını kullanmasına vesile olacak sorular. Dolayısıyla size burada incelemeyle alakalı bir şey söylediğimde inceleyecekler ama araştırmayla ilgili bir şey söylediğimde de onu kafayı çalıştıracak ve kafayı karıştıracak sorular olmalı. Soru kalitesini ne kadar artırırsanız yavrularınızın düşünme kalitesini de, düşünce kalitesini de o düzeyde artırmış olursunuz diye düşünüyorum. Aziz dostlar, biliyorsunuz çocuklarımızın gelecek hayatında kelime hazinesi, kelime bilgisi çok çok önemli. Bu anlamda 4 numarada kelime hazinesini geliştirecek çalışmalar yapabilirsiniz, sözlük çalışmalar yapabilirsiniz ama kelimenin insan hayatındaki önemini anlayabilmek adına Dana Suskind'in 30 milyon kelime kitabını muhakkak ailecek okumanızı tavsiye ederim. Burada daha fazla kelime konuşulan, daha fazla iletişime geçen, daha fazla konuşkan ailelerde, iletişimi güçlü ailelerde bunun çocuğun hafızasına, zekasına, başarısına, özgüvenine nasıl etki yaptığıyla alakalı da bilgi sahibi olmanızı hararetle öneririm. 4 numarada tabii ben böyle bir kelime hazinesini geliştirin diyorum ama aziz dostlarım bununla alakalı kelime oyunları var. Çocuklarınızın böyle yapboz tarzı oynayacağı kelime oyunları var. Sadece sözlük çalışması değil. Kelimenin ne olduğunu anlamayla alakalı sessiz sinema oyunları var. Gözü kapalı bir şekilde bir nesneyi tutuşturup eline bunun ne olduğunu anlamasını, tanımlamasını istediğiniz hem algıyı hem kelimeyi geliştirecek, farkındalığı geliştirecek uygulamalar var. Yani bunu internetten de bakabilirsiniz. Ama amacınızın bir tanesi de en azından şöyle bir şey yaparsanız çok faydalı olur. Yaz tatili dönemi boyunca günde bir tane, bir sayfalık sözlük çalışması. Orada da fosforlu kalemle çizerek beğendikleri kelimeleri, SMS'lerinde, mesajlarında, e-maillerinde, konuşmalarında kullanmasını da isterseniz o kelimeleri kullanmalarını daha farklı, daha güzel, daha etkileşimli olacaktır diye düşünüyorum. Aziz dostlarım, 5 numarada Diyabank çalışması yapmak. Bunu yani Diyabank'ın tam teknik tanımını yapamayabilirim ama ben çok faydalanıyorum. Çocuklarımla alakalı da çocukluklarından beri faydalanıyorum. İnternette bu şekliyle satılıyor. Bazı sitelerden bulabiliyoruz bunları. Eski ajans katalogları bunlar. Dünya ile alakalı, dünya kültürüyle alakalı, bitkilerle, yemeklerle, insanlarla ilgili kategorik fotoğrafların olduğu, en azından bir tane kalın kitapta 10.000 fotoğrafın olduğu böyle kataloglar. İmaj bankası da deniyor bunlara. Bu fotoğraflar hem kelime hazinesini geliştiriyor, hem algıyı geliştiriyor, hem kültürü geliştiriyor, hem de çocukların sunum yapma kabiliyetini, konuşma kabiliyetini geliştiriyor. Bu anlamda şöyle bir şey öneriyorum. Hani bu katalogları, imaj kataloglarını bulsanız da bulmasanız da sonuçta internet elinizin altında. Oradan da illa evde printer olmasına gerek yok. Print edemiyorum diye canı sıkılmasın. Ya da böyle bazı dergiler var. O dergileri alabilirsiniz. İkinci el dergiler alabilirsiniz. İlla dergi almak zorunda değilsiniz. Hani takip etmenizi isterim ben acizane bir dergiyi, aylık bir dergiyi ama gazetelerden küpür kesebilirsiniz. Önemli olan elinizde birbirinden farklı, hiç alakası olmayan resimlerin olması. O resimleri masaya kesip koyduğunuzda, diyelim masada 5 kişilik bir ailesiniz, 50 tane resim var. Herkes onar resim alıp kendi önüne bunları dizip bir katalog şeklinde. Sonrasında da karıştırıp bunları tabii, belli bir mantığı olmayacak. Çok alakasız bir şekilde olan bu resimlerin bağlantısını kurarak onlardan hikaye anlatmasını isteyebilirsiniz. İnanılmaz bir beyin geliştirme çalışmasıdır. Nöronların aktivasyonuyla alakalı, nöronları çok dinamik bir hale getiren, sinaptik bağlantıları daha fazla güçlendiren, çok farklı sıra dışı düşünmelerini sağlayan inanılmaz güzel bir çalışmadır. Can dostlarım, resimlerle kurgu sadece bu Diyabank'la olmuyor. Hikaye anlatmalarını, bir olay anlatmalarını, bir oyun oynamalarını da isteyebilirsiniz bunlarla. 6 numarada bunu öneriyorum. 7 numarada aile münazaraları, çocukların bir olaya farklı açıdan bakmalarını sağlayan, özellikle böyle gelmiş böyle gider, bunu ben böyle biliyordum, demek ki ömrümün sonuna kadar böyle olacak değil. Hep ekmeğin faydalarını konuşuyorduk. Ekmek bir nimetti, evet, zararlı değil. Yani kötü anlamına kötü değil ama zararlı olabilir. Nasıl? İşte obezite yapar, gıda intoleransı oluşur, işte ne bileyim içerisindeki bazı maddelerle alerjen etkiler yapabilir gibi gibi bir sürü şeyler olabilir. Dolayısıyla ekmek faydalı mı zararlı mı bir münazara konusudur. Süt faydalı mı zararlı mı münazara konusudur. Su faydalı mı zararlı mı bir münazara konusudur. Eğitim faydalı mı zararlı mı, okul faydalı mı zararlı mı gibi böyle zıt kutuplarda yapılan münazaralar çocukların karakter gelişiminde bir olayı kendi araştırdıkları bilgiler doğrultusunda kendi inandığı şekilde sunabilmesini, dolayısıyla şahsiyetinin gelişmesini sağlayan bir araştırmadır. 8 numarada sorumluluk verirseniz yaz tatilinde, mesela alışveriş yaparlarsa ya da bütçe verirseniz onlar harcarlarsa ya da neyi öğreneceklerine, nasıl öğreneceklerine onlar karar verirlerse, alışverişi nereden yapacaklarını, hangi markete gideceklerine, aile için o hafta ne alacaklarını onlar karar verirlerse, sorumluluk verdiğiniz için bu da onları geliştiren bir güzellik olur. 9 numarada beyin fırtınaları yapmanızı öneriyorum. Bir konu seçip çocuğun gelişiminde okulun önemi, çocuğun gelişiminde yaz tatilinin önemi, çocuğun gelişiminde annenin önemi, babanın önemi, ailenin, sülalenin önemi. Evlilik niye aile için gerekli olan bir şeydir? Ya da ailelerin çocuk yapması niye önemlidir? Niye ailede tek çocuk olmasın? Niye daha fazla çocuk sahibi olmak zorundayız gibi farklı konularda, ya da kitap okumak insanı nasıl geliştirir, ya da bir insan kendini nasıl geliştirebilir gibi bir konu atıp ortaya, beyin fırtınası şeklinde herkese belli sözler verip sonra o fırtınadan çıkan bilgileri alt alta toparlayıp buradan iyi bir öğrenme deneyimi yaşayabiliriz. 10 numarada bir araştırma geliştirme projesi yapmasını önerebilirsiniz. Bir konu seçersiniz. Mesela evimizin ısınmasıyla alakalı, elektriğin sarfının azaltılmasıyla alakalı, su israfının önlenmesiyle alakalı, ekmek israfının önlenmesiyle alakalı bir ARGE projesi araştırır, internette bununla alakalı örnek projeleri görür, sonra kendi ailesine bunu uyarlar. İşte bu da bir miktar bile olsa, %10 bir tasarruf sağlasa bile kesinlikle geliştirmiştir bir şeyi, o anlamda görevini yapmıştır. 11 numarada inovatif bir, inovasyonla alakalı bir proje yapabilirsiniz çocuklarınızla. Ben genellikle anaokullarına düşünce oyunları dersine gittiğimde ya da normal sıra dışı düşünce seminerlerimde bir ev çizin diyorum. Bütün yavrularımız bir ev çiziyor. Klasik Türk evidir biliyorsunuz. Yanında bir dere akar, sağında bir tane elma ağacı vardır. Solunda bir tane çocuk, yanında anne babası vardır. Cinali şeklinde çizmişlerdir bunları. İşte pencereler perdelidir, kapısı açıktır, dumanı tüter, sağda bir güneş vardır, üstte de bir kuş uçar. Genelde böyledir, %80-90 oranında. Ama ben ne zaman ki dünyada olmayan bir ev çizin dediğimde o zaman uçuşa geçerler. Çok farklı. Dünyada olmayan bir ayakkabı, dünyada olmayan bir bisiklet, dünyada olmayan bir araba yapın, çizin, ifade edin dediğimde de çok farklı bilgiler gelmeye başlar. Dolayısıyla çocuklarınızı bu konuda şartlandırabilir, yüreklendirebilir, cesaretlenebilirsiniz. 12 numarada bir çiçek, bir bitki, bir sebze yetiştirmekle alakalı, buna bakmakla alakalı bir sorumluluk verdiğinizde genellikle hani fasulye yetiştirmekle alakalı ilkokuldan hatırladığım bir şey vardır ama biraz filizlenince de atarız. Hiç ben fasulye yetiştirip de onun fasulyesinden yiyen bir çocuk hiç görmedim mesela bugüne kadar. Yapabilen okullar varsa helal olsun, ben görmedim. Dolayısıyla hani 30 kişilik sınıfta 30 saksı pamukta yetişmiş fasulyeyi daha sonra toprağa ekerek onun sırıkta yetişen bir şey olduğunu, iple bağlanıp yukarıya doğru uzatılan bir şey olduğunu, dolayısıyla ondan bombay tarzı dışının yenmediği, sadece içinin yendiği, kuru fasulye olarak yendiği bir fasulye olduğunu ya da dışının da yenen bir Ayşe Kadın fasulye tarzında bir fasulye olduğunu çocukların bildiğini zannetmiyorum. Dolayısıyla bunu yetiştirirlerse ancak bir sorumluluk almış oluyorlar. Ve son olarak 13 numarada bol bol fotoğraf çekmelerini sağlarsanız fotoğraflardan da akşam geldiklerinde yine masaya onları koyarak ne öğrendiklerini size anlatmalarını, açıklamalarını isterseniz yaz tatilinde biraz daha böyle ideal bir şekilde o tatili değerlendirmiş, güzelleştirmiş hale geleceklerdir. Tabii ki bu kadarla değil, daha farklı bilgiler vermeye inşallah ilerleyen dönemlerde de devam ederiz. Gelecek hafta inşallah görüşünceye kadar aziz dostlarım, şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Tahmin ediyorum gelecek haftada amca konusuna giremeyiz. Yine bu yaz tatilini değerlendirmekle alakalı bir programımız olur diye düşünüyorum. İnşallah gelecek hafta görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun, Allah'a emanet olun, hoşça kalın efendim.